Ayrım 9.
Sayfa 87. Bununla beraber içten gelen bir Hristiyan dayanışması da rol oynamaktaydı. Victoria dönemi dindarlıkta ve misyoner dernekleri ile kökten dinci Hristiyanlık hareketlerinin etkinliğinde belirgin bir artışa sahne olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu'nda misyonerler artan şekilde etkinlik gösteriyor ve bunlar ülkelerindeki taraftarlarına o sırada imparatorlukta meydana gelen siyasal ve toplumsal olaylar hakkında ekseriya ön yargılı olan bilgiler sağlıyor, böylece kamuoyunda bu konulara yönelik hayli geniş bir ilgi yaratıyordu. Ancak reformları sadece dış baskıya bağlamak yanlış olacaktır. 1839 Gülhane hattında olduğu gibi bu reformlardan dış destek elde etmekte veya dış müdahaleyi önlemekte yararlanılmıştı. Ama bunlar aynı zamanda imparatorluğu kurtarmanın tek yolunun Avrupa'yı tarzda reformları başlatmak olduğu yönündeki içten bir inancın da sonuçlarıydı. 1839 sonrasının reformları, II. Mahmud'un programı gibi aynı alanları kapsıyordu. Ordu, merkezi bürokrasi, taşra yönetimi, vergilendirme, eğitim ve haberleşme. Yeni olan adli reforma ve dayanışmaya dayalı usullere çok daha fazla ağırlık verilmesiydi. Askeri reformlar. Nizamiye adını almış olan ordu bütün bu dönem boyunca genişletilmiş ve Avrupa'dan alınan modern araç gereçle donatılmıştı. Mısır örneğinden esinlenen Sultan Mahmud'un uygulamaya koymayı denediği zorunlu askerlik 1845'te imparatorluğun çoğu bölgesinde resmen başlatılmıştı. Artık resmen Hristiyanlardan da askerlik hizmeti yapmaları isteniyordu. Yahut Osmanlılara göre kendilerine izin veriliyordu. Ancak bunun ordu içinde zapt edilmesi güç gerilimlere yol açabileceği düşünüldüğünden kısa bir süre sonra Hristiyanlara bir seçenek sunuldu. Buna göre isteyen bedeli askeri adlı özel bir vergi ödeyerek askerlik hizmeti yapmayacaktı. Genellikle Hristiyanlar tercihlerini bu yönde kullandılar. Müslümanlar da bu seçenekten yararlanabilirdi ancak istenen miktar çoğu kişinin ödeyemeyeceği kadar yüksekti. İstanbul ahalisi ve göçebeler gibi toplumun bazı kesimleri zorunlu askerlikten muaf tutulmuştu. Ama ordunun asker ihtiyacını karşılamak zorunda olan topluluklar için zorunlu askerlik nefret edilen ve korkulan bir yük haline gelmişti. Normal askeri hizmet 5 yıldı. Ne var ki redif sınıfında görülecek çeşitli hizmetler de dahil edildiğinde toplam süre 22 yılı buluyordu. Örgütlenme açısından en önemli gelişme 1841'de kendi yerel komutanlarına sahip eyalet ordularının kurulmasıydı. Bu ordular İstanbul'daki seraskerin komutası altına verilmiş, böylece valilerin ve ayağının yerel garnizonlar üzerindeki nüfuzu sona erdirilmişti. Ağır silahlar açısından en çarpıcısı zırhlı savaş gemilerine sahip modern bir donanmanın kurulmasıydı. Bu donanma, askeri donatıma ilişkin her şeye kişisel bir ilgi gösteren Sultan Abdülaziz'in 1861-1876 saltanat döneminde Avrupa'nın üçüncü en büyük donanması haline gelmişti. Bununla beraber donanma personelinin niteliği Avrupa'nın büyük donanmalarındaki personelin çok gerisinde kaldığı için Osmanlı donanması hiçbir zaman etkin bir güç aracı haline gelmemişti. Merkezi bürokraside reform. Bu dönemde yönetim sisteminde merkezi düzeyde görülen esas gelişme, gereksiz elemanların tasfiyesi yoluyla verimliliğin artırılmasının ve uzmanlaşmaya gidilmesinin aralıksız şekilde sürmesiydi. Bu sayede aşamalı olarak Avrupa örneğine göre bir seri mükemmel bakanlık ve idare heyeti kuruldu. Yukarıda belirtilmiş olduğu gibi bu dönemde hükümetin güç merkezi açıkça saraydan Babali'nin kulluktan yeni kurtulmuş bürokratlarına doğru yer değiştirmekteydi. Hariciye nezaretinin Babali'nin bütün yönetim örgütü içerisindeki rolü ve önemi dikkat çekicidir. Tanzimat'ın önde gelen devlet adamları olan Reşit Paşa ve onun yetiştirdiği Ali ve Fuat Paşalar hariciye nezaretine 13 kez atanmış ve 1841-1845 yılları hariç bütün Tanzimat dönemi süresince neredeyse sürekli olarak bu mevkiyi ellerinde tutmuşlardı. Bu nezaret sadece dış işlerini yönetmiyor, ayrıca idari, adli ve eğitim reformlarının ayrıntısıyla hazırlanıp formüle edilmesine de önderlik ediyordu. Bunun birkaç nedeni vardır. Hariciye nezaretinin olağan işlevinin yani dış ilişkilerin yönetiminin önemi, Avrupa'nın baskısının artması ve imparatorluğun silahlı güçlerinin verimliliğinin azalması yüzünden 18. yüzyıldan beri artmaktaydı. Hariciye nezaretinin reform hareketindeki başat rolü hem gereken uzmanlığın Avrupa dillerini bilme ve Avrupa toplumlarını tanıma, bu nezarette toplanmış olmasından ve hem de dış diplomatik baskı ve dış müdahale ile reform girişimleri arasındaki yakın ilişkiden kaynaklanıyordu. Osmanlı Hristiyanlarının durumuyla şu veya bu şekilde ilgili olan her sorunda bu durum açıkça görülüyordu. Yeni nezaretlerin meydana çıkmasından başka merkezdeki bir diğer önemli eğilim bir danışma meclisleri ve kurulları sisteminin geliştirilmesiydi. Birçok nezarette bayındırlık ve ticaret gibi belirli sorunlarla meşgul olan uzmanlık kurulları büyüyüp gelişti. Bunların görevi yeni tedbirlerin ve yeni yasaların hazırlanmasına yardımcı olmaktı. Meclisi Valai Ahkamı Adliye çok önemli bir rol oynuyordu. Bu kuruluş 1839'da yeni bir düzene kavuşturulmuş, kararların çoğunluk oyuyla alındığı ve padişahın bu kararları onaylama sözü verdiği bir çeşit parlamenter usul getirmişti. Ancak önemli belirtilmesi gerekiyor ki ne denli parlamenterimsi usullere sahip olurlarsa olsunlar, bu meclis ve sonradan onun yerini alan meclisler parlamentonun ilk aşamasını oluşturmuş değillerdi. Bunlar devlet ileri gelenlerinden oluşan danışma kurullarıydı ve bu kişiler seçimle gelmemişti. Bunların değil sultanı, hükümeti bile denetleme yetkileri gerçekte çok kısıtlıydı. Meclisi Vala'nın iki işlevi bulunuyordu. Bir yandan yeni yasaları tartışıyor ve hazırlıyor, öte yandan da idari konularda istinaf mahkemesi işi görüyordu. İş hacmi kısa zamanda o kadar büyüdü ki ilerideki yıllarda Meclisi Vala gitgide daha başarısız hale geldi. Üstelik Mustafa Reşit Paşa'nın başını çektiği birinci kuşak devlet adamlarının kalesi olan bu meclis ile Reşit Paşa'nın himayesinde yetişmiş olan ve batılılaşma programının daha ileri ve daha hızlı gitmesini isteyen Ali ve Fuat Paşaların başını çektiği ikinci kuşak devlet adamları arasında 1850'lerin başlarında görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu nedenlerden ötürü 1854'te bir değişikliğe gidildi. Adli görev Meclisi Vala'ya bırakılırken yasama görevi ise Fuat Paşa'nın başkanlığındaki ikinci kuşak reformcuların ağırlıkta olduğu yeni bir meclisin Meclisi Ali-i Tanzimat'ın yetkisine verildi. Bu değişiklik bazı sürtüşmeleri gidermiş ama Meclisi Vala'nın aşırı iş yükü sorununu çözememişti. Bu sebepten 1860'da Reşit Paşa'nın ölümünden sonra iki organ yine bir araya getirildi. Ancak işler üç daireye taksim edilmişti. Dairelerden biri yasa yapmakla, biri idari soruşturmalarla ve biri de temyiz mahkemesi olarak çalışmakla görevliydi. Son olarak 1867'de Fransa örneğine göre ve Fransa'nın baskısıyla yasamayla görevli Şura-i Devlet ve Temyiz Mahkemesi diye bir kez daha ikiye bölündü. 1867 düzenlemesini ondan önceki düzenlemelerden ayıran önemli bir farklılık, Şura-i Devlet'in Hristiyan ve Müslüman üyeleriyle temsile dayanan bir organ olmasıydı. Ancak bu üyeler bir oylamayla değil, eyalet valilerinden gelen listelerden seçilmiş kişilerdi. Taşra yönetimi ve vergi sistemi. Merkezi seviyedeki gelişmelerden belki de daha önemli olan şey, taşra yönetimindeki reformların Gülhane hattında ilan edilmiş olduğu gibi daha adil ve daha etkin bir vergilendirme sistemi kurma girişimleri ile bir arada ilerliyor olmasıydı. 1840'ta vergilendirme sisteminde büyük bir reform açıklandı. Sadece 3 vergi olduğu gibi bırakılmıştı. Müslüman olmayanların ödediği cizye, aşar ve mürettebat yahut tahsis vergisi. Aynı zamanda köy ve cemaatlerin oraya uğrayan ya da ziyarette bulunan memurlara ve mahiyetindekilere yemek ve yatacak yer, atlarına da yem temin etmek zorunda olma adeti, kırsal bölgelere büyük bir yıkımdı. Bu resmen sona erdirilmişti. Daha önce de böyle girişimler olmuştu. Daha da önemlisi, merkezden atanmış aylıklı muhasıllar vasıtasıyla yapılan doğrudan vergi tahsilinin iltizam sisteminin yerini almasıydı. Bunun hem merkezi hükümetin gelirini artıracağı hem de çiftçilerin yükünü azaltacağı umuluyordu. Ama sonuç tam bir felaket oldu. Reşit Paşa hükümeti muhasıl olarak atamak için yeter sayıda işin ehli memura sahip değildi. İltizamı elinde tutmuş olan yerel eşraf vergi tahsilini baltaladı ve kesin bilgilerden yoksun oluş, çoğu bölgenin kadastro çalışması yoktu. Kadastro çalışmasının tamamlanması aslında 1908'e kadar sürecekti. Yeterli vergi tahsilini olanaksız kıldı. Bürokraside tam da maaş sistemine geçildiği bir zamanda devlet gelirleri hayli düşmüş bulunuyordu. Sonuçta Reşit Paşa iktidardan düştü ve iltizam sistemi yeniden yürürlüğe kondu. İmparatorluğun bazı bölgelerinde dolaysız vergilendirmenin iltizam yerini alması 19. yüzyılın sonuna kadar hala gerçekleşmemişti. Bu dönemde imparatorluktaki halk kitlesini etkilemiş olan öteki vergi reformlarının ilki cizyenin kaldırılışıydı. Bu vergi ilan edilmiş olan gayrimüslimlere eşit haklar verme politikasıyla kesinlikle bağdaşmıyordu. Ancak cizyenin yerini askeri hizmetten muafiyet vergisi olan bedeli askeri almıştı. Ama gerçekte bu da aynı kapıya çıkıyordu. İkincisi koyun anam vergisi reformuydu. Bu vergi kapsamına 1856'da bütün çiftlik hayvanları dahil edilmiş ve hayvanın piyasa değerine göre farklılaşan bir vergilendirme başlatılmıştı. 1840-1841 yıllarında dolaysız vergilendirmenin başlatılmasında tamamen başarısızlığa uğrayan hükümet, çareyi askeri yönetimden yararlanmakta buldu ve eyaletlerin yönetimini eyalet ordu komutanlarına havale etti. 1840'larda hükümet imparatorluğun iç yönetimini merkeziyleştirmeyi hedeflemişti. Valilere değil, doğrudan Babali'ye karşı sorumlu olan memurların atanması, teftiş heyetlerinin gönderilmesi ve sancak meclisleri ile eyalet meclislerinin kurulması suretiyle valilerin yetkilerini azaltmaya çalıştı. İmparatorluğun az çok temsili nitelikteki ilk kuruluşları olan bu meclislerde hükümetin vali, kadı, zaptiye müdürü ve bunun gibi en önemli yerel temsilcileri, yerel eşrafın ve en önemli milletlerin temsilcileriyle müzakerelerde bulunuyordu. Ayrıca 1845'te İstanbul'da taşra ileri gelenlerinin katıldığı 2 ay süren bir toplantı yapılmıştı. Ama bu toplantıdan somut sonuçlar çıkmamıştı. 1850'lerde valilerinin özelliğini azaltmaya yönelik bu türden bir merkeziyleşmenin taşranın etkin şekilde yönetilmesine zararı olduğu anlaşıldı. Bu nedenle 1858'de yeni bir düzenlemeye gidilip İstanbul'dan gönderilen bütün memurlar valilerin buyruğu altına verilerek valilere yetkileri iade edildi. 1864'te yeni bir vilayet nizamnamesiyle vilayetten eyalet, sancak il, kaza ilçe, nahiye ve kariyeye kırsal topluluk doğru inen tam bir hiyerarşik sistem getirilmişti. Bu sistem büyük ölçüde Fransa'nın uygulamalarını esas alıyordu. Ve 1869-1870 yıllarında Fransız etkisi altında daha da olgun hale getirildi. Sultan II. Mahmut zamanından başlayarak çoğu reformlar seçilmiş bir ya da birden fazla vilayet veya kazada deneme kabiliğinden başlatılmıştı. Buralarda edinilen deneyimlerin 1864 vilayet nizamnamesi türünden daha sonraki reformlar üzerinde etkisi olmuştu. Vergilendirme ve yönetime ilişkin reformların işlerliği bölgeden bölgeye, devirden devire çok büyük ölçüde fark ediyor, asıl belirleyici olan baştaki kişinin becerisiymiş gibi görünüyordu. Mithat Paşa gibi bazı eyalet yöneticileri her gittikleri yerde ehliyet ve dürüstlükleriyle ün kazanmışlardı. Bunların yönetimi Mithat Paşa'nın Tuna eyaletinde olduğu gibi bir vilayetin merkez hazinesine giden vergi gelirini kimi zaman %500 kadar artırabiliyordu. Ne var ki bunlar kural olmaktan çok istisnaydı. Adli işlemler ve laik yasalar. Tanzimat döneminde adli sistemde bir takım önemli değişiklikler oldu. Değişikliklerin birçoğu gayrimüslim cemaatlerin değişen konumlarına ilişkindi. Şeriat hiçbir zaman yürürlükten kaldırılmadı ama faaliyet alanı hemen tamamıyla aile hukukuyla sınırlanmış, mülkiyet sorunları da laik hukukun hükmü altına havale edilmişti ve 1865-1888 yılları arasında Avrupa'yı tarzda sistemli bir şekilde derlenmişti. Tanzimat devlet adamları özellikle de imparatorluktaki yabancıların ya da Osmanlı Hristiyanlarının değişen konumlarının gerektirdiği durumlarda geleneksel kanuni sistemin yerini alacak yeni laik yasalar ve kurumlar yarattılar. 1843'te Müslümanlar ile gayrimüslimlerin eşitliğini tanıyan yeni bir ceza yasasına geçildi. Aynı zamanda yabancıları kapsayan ticaret davaları için karma mahkemeler oluşturuldu. 1844'te İslamiyet'i terk edene şeriatın şart koştuğu ölüm cezası kaldırıldı. 1850'de Fransa'dan kopya edilen yeni bir ticaret yasası, 1863'te bir deniz ticaret yasası ve 1867'de yabancıların imparatorlukta ilk kez toprak sahibi olmalarını sağlayan bir yasa çıkarıldı. 1869'da gayrimüslimleri kapsayan davalara bakmaları için nizamiye mahkemeleri denilen bir laik mahkemeler hiyerarşisi meydana getirildi. Sadece imparatorluğun değil, Hristiyan milletlerin hukuk ve kurumları da laikleştirildi. Ermeni ve Rum cemaatleri içerisinde doğan ticaret burjuvazisi gitgide zenginleşmekte ve kendine daha güvenmekteydi. Onların Avrupa ile olan ilişkileri aynı zamanda kendi mensupları arasında Fransız siyasal düşüncelerini de yaymaktaydı. Bu da millet örgütlerini kiliselere mahsus denetimden kurtarmaya yönelik bir harekete yol açtı. Temsili şekilde örgütlenen ve varlığı İngiliz baskısıyla 1850'de tanınan yeni Protestan Ermeni milleti bu harekete daha da hız kazandırdı. Gregorian Ermeni milleti uzun müzakereler ve mücadelelerden sonra 1863'te Osmanlı Meşrutiyet Hareketi'ne de esin kaynağı olacak olan bir anayasa benimsedi. Bu dönemde Rum milleti de bir ölçüde laik, temsili bir yönetime kavuştu. Ancak yine de ruhbanın denetimi Ermenilerinkine nazaran çok daha güçlü kalmıştı. Musevi cemaati kendi anayasasına 1865'te kavuştu. Bir laikleştirme sürecine bağlı olan bu gelişmelerin ironik sonucu şuydu ki dini cemaatler, milletler Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik çağında hiçbir zaman sahip olmadıkları bir kurumlaşmayı bir ölçüde meydana getirmiş oldular. Laik eğitim. Tanzimat döneminde laikleştirme eğitimde de en önemli eğilim olarak ortaya çıktı. Önceki dönemde olduğu gibi bürokrasi ve ordu için mesleki yüksek öğretim okullarının kurulmasına çok özen gösteriliyordu. Bunlardan en önemli olanı 1859'da kurulan Mektebi Mülkiye idi. Üniversite kurma yolundaki birkaç girişim 1900 yılına kadar başarısız kaldığı için bu okullar imparatorluğun eğitim piramidinin en uç noktasını oluşturmaktaydılar. Bu durum Tanzimatçıların esasen faydacı olan eğitim ideallerini yansıtır. Sultan Mahmud, çocukların Kur'an'ı ezberledikleri ve kimi zamanda okuma ve yazmayı öğrendikleri geleneksel ilk mekteplerden mezun olmuş, 10-15 yaşlarındaki erkek çocuklar için Rüşdiye adlı laik okulların kurulmasını başlatmıştı. Rüşdiyeler, mektep ile mesleki okul yahut devlet dairelerindeki meslek eğitimi arasında bir köprü oluşturuyordu. Ne var ki her zamanki para ve eğitimli eleman yokluğu yüzünden yüzyılın ilk yarısında ancak birkaç tanesi açılmıştı. Modern eğitimdeki yavaş gelişme orduyu 1855'ten itibaren kendi askeri rüştiyeler ağına geliştirmeye zorladı. Bunları önemli garnizon kentlerindeki idadiler izledi. 1869'da Fransız Eğitim Bakanlığı'nın tavsiyesini esas alan yeni bir marif nizamnamesi yayınlandı. Bu yeni nizamname 3 seviyeden oluşan bir eğitim sistemini öngörüyordu. Buna göre her büyük